Ayrım 10. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 146. 12 Eylül'e doğru kontrgerilla örgütlenmesi. Türkiye anarşi ve terör girdabında 12 Eylül'e sürüklenirken ABD'nin derin devletinin ve kontrgerilla örgütü bulunduğu devlet birimlerindeki tablo şöyleydi. Özel Harp Dairesi. Ecevit'i başbakan olduktan sonra bu dairenin asli görevi olan dış düşmana karşı hazırlık yapacağını söylüyordu. CHP hükümeti bu anlayışla ÖHD'ye ve personeline dokunmadı. Dolayısıyla 12 Marşçılar hala görevleri başında bulunuyordu. Fakat bu dönemde ÖHD mümkün olduğu kadar perde arkasında rol oynadı ve şimşekleri üzerine çekmemeye çalıştı. Bu dairede görevli bazı kişilerin gizli ilişkiler içinde kontrgerilla faaliyetine katıldıkları biliniyordu. MİT. MİT müsteşarı değiştirilmesine rağmen bu kurumda hiçbir köklü değişiklik yapılmadı. MİT içinde MC zamanında oluşturulan örgütlenme hala duruma hakim görünüyordu. Hükümet de MİT'in kendisine istihbarat vermediğine dair şikayetlerine devam ediyordu. Polis içindeki Türkeşçi klik de varlığını sürdürüyordu. Bunların yanı sıra MHP'nin sivil örgütlerine darbe indirildi. Ecevit hükümeti döneminde yüzlerce militan çeşitli suçlardan tutuklu bulunuyordu. Bunların içinde bazı elebaşıları da bulunuyordu. Hükümet, anarşinin bir kaynağı olan MHP'nin ve devlet içindeki ortaklarının üzerine yürüme cesaretini gösterememekle beraber, bunların yan örgütlerine karşı önlem almada daha etkin göründü. Ordu içindeki Türkeşçi junta büyük ölçüde geriledi. 12 Eylül'e doğru kontrgerilla faaliyetinde yer alan unsurları şöyle sıralayabiliriz. Özel Harp Dairesi'ne bazı siviller, bir zamanlar bayraktarlıkta görev yapmış olup Türkiye'de veya Kıbrıs'ta bulunan bir kısmı emekli, bir kısmı da halen görevde olan subaylar, bazı MİT ve ÖHD mensupları, bir kısım polis şefleri ve polisler, MHP veya yan kuruluşlarında bulunan bazı sivil şahıslar, gizli örgütlenmiş ETKO, TYK ve bunun gibi yarı askeri çeteler, ordu içindeki ırkçı milliyetçi çekirdekler, genç subaylar örgütü ve bunun gibi. 1978-1979'larda MHP saflarında görülen bunalım, kontrgerillanın örgütsel yapısını da büyük bir karışıklığın içine itiyordu. Aslında bu kollar arasında da doğru dürüst bir hiyerarşi ve uyum yoktu. Ayrıca bu kolların her birinde birbiriyle çatışan çeşitli klikler bulunmaktaydı. 1978-1979 yıllarında genel bir saptamayla şunları söyleyebiliriz. MHP ve kontrgerilla iç içe girmiştir. Bu ikiz kardeşleri birbirinden ayırmak zorlaşmıştır. Hatta ayrı bir kontrgerilla örgütünden söz etmek yerine orduda, poliste, MİT'te, ÖHD ve diğer birimlerde örgütlenmiş tek bir MHP örgütlenmesinden söz etmek daha doğru olacaktır. Kurumlarda MİT kontrgerilla örgütlenmesi. Şimdi kontrgerilla örgütlenmesinin çeşitli kesimlerdeki durumunu incelemeye ve buralarda görev alan şahısları tanıtmaya geçebiliriz. MİT içinde MC zamanında örgütlenmiş olan bir ekip hükümeti devirme çalışmalarını sürdürüyor ve kolları Özel Harp Dairesi'ne, Kıbrıs'a ve ordunun çeşitli kademelerine ulaşan Junta'nın bir kanadı olarak çalışıyordu. Aydınlık Gazetesi'nin büyük ilgi toplayan 20 Eylül 1978 tarihli yayınına göre MİT içindeki MHP Junta'sının elemanları ve faaliyetleri aşağıdaki gibiydi. Bu ekip MC döneminde MİT'in üst düzeydeki 12 yetkilisi tarafından kurulmuştu. 12 Mart döneminde işkence ve operasyonlarda görev almış elemanlardan ve MHP görüşünü benimseyenlerden oluşuyordu. Aydınlık Gazetesi'nin saptadığı isimler ve görevleri şöyleydi. 1. Süleyman Yenilmez, Ankara MİT Başkanı. 2. Nuri Gündeş, İstanbul MİT Başkanı. 3. Şahap Homrir, MİT Hukuk Daire Başkanı. 4. Tevfik Kökü Öz, MİT İdari İşler Daire Başkan Vekili. 5. Erhan Ersil, MİT Personel Daire Başkan Vekili. 6. Hikmet Öken, MİT Teftiş Kurulu Başkanı. 7. Ali Kuralı, MİT Psikolojik Daire Başkanı Nakşibendi Şeyhi. 8. Orhan Örbek, MİT Konya Bölge Başkanı. 9. Beşir Günay, Milli Asayiş Hizmetleri MAH'da görevli. 10. Turgut Barlas, MAH Başkan Vekili. 11. Abdullah Argun, MİT Planlama Dairesi Başkanı. 12. Mehmet Eymür, MİT Görevlisi. Bu ekipten Turgut Barlas, Milli Asayiş Hizmetleri MAH Dairesi Başkan Vekili iken MİT'in yeni müsteşarı Adnan Ersöz tarafından görevden alındı. Ekibin önemli üyelerinden Planlama Dairesi Başkanı Abdullah Argun ise 8 Eylül günü bir kalp krizi sonucu öldü. Geri kalan 10 şahıs MİT'in kilit noktalarında bulunuyorlardı. Örneğin bu ekibin elemanlarından Şahap Homriş, MİT Hukuk Dairesi Başkanı'ydı. MC döneminde MİT içinde tayinlerde önemli rol oynayan bu şahıs MHP Genel Başkanı Türkeş'in dünürüydü. Bu şahsın oğlu, yani Türkeş'in damadı olan Davut Homriş ise bir yüzbaşıydı ve özel harp dairesinde görevliydi. 12 Mart döneminde Fuat Doğu'nun yerine getirilen Nurettin Ersin'in müsteşarlığı döneminde MİT içinde asker kanattan gelenlerin etkinliği arttı. 12 Mart döneminde işkence ve operasyonlarda göze girenler terfi etti. Bu faaliyetlerde pasif kalanlar ise kızağa çekildi. Yeni yükselmiş askerler ve kaşarlanmış kadrolar kaynaştı. Ve MİT'in 12 Eylül'deki yapısı meydana geldi. 1973 seçimlerinden sonra kurulan CHP-MSP hükümeti döneminde MİT müsteşarlığına getirilen Bahattin Özülker işkence olaylarıyla ilgili araştırma yapmaya karar verdi. Fakat Özülker bu araştırmayı yapmaya fırsat bulamadan Samsun'da geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Herhangi bir hastalığı, hele kalbinden hiç şikayeti bulunmayan Özülker ölürken yanında bir tek kişi vardı. MİT Ankara Bölge Başkanı Süleyman Yenilmez. MİT içinde bulunan ekip, Özülker'in yerine getirilen ve 1974-1978 yılları arasında müsteşarlık yapan Hamza Gürgüç'ün ve muavini emekli tüm general Nihat Yıldız'ın koruması altında örgütlendi. Devlet içinde faaliyet gösteren bütün darbeci örgütler gibi Junta'nın MİT içindeki kanadı da köşe başlarını tutmaya özel bir önem verdi. Köşe başlarını tutmak her şeyden önce tayinlerin yapıldığı merkezleri ele geçirmek demekti. MİT'te bu açıdan kritik olan yerlerin başında personel dairesi, İdari İşler Başkanlığı ile hukuk dairesi geliyordu. Hamza Gürgüç'ün MİT müsteşarı olmasıyla İdari İşler Dairesi Başkanlığı'na Nuri Gündeş getirildi. 12 Mart döneminin işkence sorumlularından olan bu kişinin yardımcısı, tutuklama listeleri hazırlamak ve işkence merkezlerinde ifade değerlendirmekle ünlü Tevfik Köküöz oldu. Nuri Gündeş bir süre sonra ilginç bir şekilde personel dairesi başkanlığına atandı. İdari İşler Başkanlığı Tevfik Köküöz'ün vekaletiyle yürütüldü. MİT Hukuk Dairesi Başkanı ise Türkeş'in yakın adamı Şahap Homriş idi. Bu şekilde oluşan sac ayağı MİT içindeki tayinlerin kontrolünü ele geçirdi. Kilit noktalara MHP'lileri ve 12 Mart döneminin sorumlularını getirdi. Koyu Türkeşçi olarak bilinen Turgut Barlas, Milli Asayiş Hizmetleri, MAH Başkan Vekilliğine koyuldu. Bir başka Türkeşçi Hikmet Öken, Teftiş Kurulu Başkanlığına getirildi. Beşir Günay sabıkalı olduğu halde Milli Asayiş Hizmetleri Okulu'nda eğitildi ve burada görevlendirildi. 12 Mart'ın ünlü isimlerinden İstanbul'daki yönetim komutanı Faik Gürün'ün yakının, Nakşibendi Şeyhi Ali Kuralı Psikolojik Savunma Dairesi Başkanı yapıldı. Abdullah Argun, MİT Planlama Dairesi Başkanlığına getirilerek ülke içindeki faaliyette aktif olması sağlandı. Bütün bu organizasyonlarda Hamza Gürgüç'ün genel sekreteri, daha sonra Konya Bölge Başkanı olan Orhan Örbek önemli rol oynuyordu. Bu arada Personel Dairesi Başkanı Nuri Gündeş, yardımcılığına 12 Mart elemanı Kızıldere'de ve birçok olayda bulunan Süleyman Yenilmez'i aldı. 1. MC hükümetinin ilk döneminden sonra örgütlenmenin tamamlanmasıyla Nuri Gündeş, İstanbul Bölge Başkanlığı'na, Süleyman Yenilmez ise Ankara Bölge Başkanlığı'na yerleştiler. Personel dairesi ekibin elemanlarından Erkan Ersel'in vekaletine verildi. Öte yandan 12 Mart işkencecilerinden Mehmet Eymür de stratejik bir yerde görev aldı. Şahap Homriş, MİT içindeki kanadın Junta ile irtibatını sağlayan kilit adam durumunda bulunuyordu. Homriş'in Türkeş'e yakınlığını ve 1960 yıllarında kurdukları ilişkileri önceki bölümlerde anlatmıştık. Yukarıdaki isimlerden birçoğunun 12 Mart dönemindeki karanlık faaliyetlerini de tanıtmıştık. Görüldüğü gibi bunlar MİT'teki kilit noktalarda varlıklarını sürdürüyordu. Özel Harp Dairesi'nde de Junta'nın bir kanadı görev yapıyor ve bu dairenin imkanlarını kullanıyordu. Junta ile irtibatlı Özel Harp Dairesi içindeki kanadın eski bir ÖHD mensubu tarafından yönetildiği biliniyordu. Bu ekipte yer alanların isimleri ve görevleri yine aydınlığa göre şöyleydi. 1. Kurmay Albay İsmail Hakkı Özkan, ÖHD Kurmay Başkanı. 2. Hava Kurmay Albay Mehmet İnal. 3. Piyade Komando Binbaşı Saadettin Pehlivan, Özel Birlik Komutanı. 4. Tank Yüzbaşı Davut Tombir. 5. Piyade Binbaşı Hilmi Balioğlu. 6. İstihbarat Subayı Yüzbaşı Ercüment Okçu. 7. İstihbarat Dairesi Başkanı Rıfat Ateş. Öte yandan Özel Harp Dairesi Başkanlığı'na Ecevit Hükümeti döneminde atanan Tuğgeneral Hayri Öndül, koyu MHP'li fikirleriyle tanınıyordu. Öndül Kıbrıs'tayken Türk Ocağı mensubu ırkçı milliyetçilerle yakın ilişkiler kurmuştu. Kurmay Albay Mehmet İnal'ı daha önce 12 Mart dönemindeki faaliyetleriyle tanımıştık. Bu şahıs 1970 Ağustos'undan beri ÖHD'de çalışıyordu. İnal 12 Mart'ta görevli bulunduğu özel birliğin iç olaylarda kullanılması fikrini ortaya atmıştı. Bu fikri Sıkı Yönetim Koordinasyon Komitesi'nde de savunmuştu. Harp Okulu'ndan 1953 yılında mezun olan Mehmet İnal, 1978'de Özel Harp Dairesi'nin özel filosunda görevliydi. Ayrıca daire içinde Kürt sorunu uzmanı olarak tanınıyordu. Kitabımızın 3. yılında karıştığı bir anarşik olay dolayısıyla tanıttığımız Piyade Komando Binbaşı Saadettin Pehlivan, ÖHD, Özel Birlik Komutanıydı. Kendisi Eğridir'deki komando okulunda yetişmişti, alkolik olarak tanınıyordu. Türkeş'in damadı, MİT Daire Başkanı Şahap Hombiş'in oğlu Davut Hombiş, ÖHD'deki subaylara siyasi dersler vermekte görevliydi. Tank Yüzbaşı Davut Hombiş, resmi sıfatıyla Özel Harp Dairesi Eğitim Öğretim Grubu siyasi dersler eğitmeniydi. Subaylar, Türkeş'in damadı olan ve koyu ırkçı fikirleriyle tanınan Hombiş'ten hangi siyasi dersleri öğrenebilirlerdi ki? Özel Harp Dairesi'nin tahrip, sabotaj, bu bir tuzağa ve kilit açma uzmanı Piyade Binbaşı Hilmi Balioğlu, dairede çok sayıda sivil eğitti. Balioğlu, gizli eğitim gören sivilleri tanıması bakımından çok kritik bir yerde bulunuyordu. Balioğlu'nun başında bulunduğu gizli eğitim faaliyetini de 3. cildimizde anlatıyoruz. Konya toplantılarıyla tanıttığımız Cunta'ya gelince, Cunta'nın başını Orgeneral Vecihi Akın çekiyordu. Diğer sivrilmiş mensupları ise şunlardı. Tümamiral Hasan Yumuk, Tuğamiral Haluk Zenger, Tuğgeneral Çetin Başar, Tuğgeneral Sami Karamısır, Tuğgeneral Aşır Özözer, Emekli Korgeneral Recai İngin, Albay Orhan Kilercioğlu, Albay Enver Tuğ, Albay Suat Ayanoğlu, Albay Raif Babaoğlu, Binbaşı Necati Önal, Yüzbaşı Baki Tuğ, Genç Subaylar Örgütü. Aydınlık Gazetesi'nin 1978-1979'da üç dalga halinde yürüttüğü kontrgerilla kampanyası kontrgerillaya ve Türkeş Cuntası'na büyük darbe indirdi. Aydınlık kontrgerillacıları ve cuntacıları görevlileriyle birlikte isim isim tanıttı. Bu karanlık örgütler üzerindeki örtüyü kaldırarak kitlelerin önüne çıkardı. Kontrgerillayı teşhir kampanyası toplumun çok geniş kesimlerinin desteğini kazandı. Kontrgerilla yayını Amerikan derin devlet görevlilerinin ellerini kollarını bağladı ve onları tecrit etti. Aydınlığın kontrgerilla yayını bütün hızıyla sürerken 25 Ağustos 1978 günü Aydınlığın Ankara bürosuna telefon eden ve kendilerinin genç subaylar olduklarını söyleyen bazı kişiler MİT ile ilgili açıkladığınız her kişi için birinizi öldüreceğiz diyorlardı. Tehdit telefonu aynı gün 3 kez tekrarlandı. Kendilerine genç subaylar adını veren bu kişiler tehditlerle birlikte bir sürü de küfür ediyorlardı. 3. telefonda öldürecekleri kişilerin listesini de verdiler. Doğan Yurdakul, Ferit İlsever, Aydoğan Büyüközden, Taner Kutlay, Halil Berktay, Bobo Perinçek, Nuri Çolakoğlu, Melih Kutlar, Hasan Basri Özbey. 3 Eylül 1978 gecesi ise aynı kişiler gazetenin İstanbul İdarehanesi'ne 2 kez telefon ettiler. Yine kendilerinin genç subaylar örgütünden olduklarını söylediler. Tehdit, küfür ve hakaretler savurarak rahatlamaya çalışıyorlardı. Telefonda söylediklerinden gazetenin bulunduğu binayı göz hapsine almış oldukları anlaşılıyordu. Birkaç gün sonra da gazetenin yine İstanbul İdarehanesi'ne Nasyonal Sosyalist Genç Subaylar Örgütü imzasını taşıyan tehdit mektupları geldi. Mektupta Aydınlık Gazetesi mensupları CIA ajanı olmakla suçlanıyor, MİT ajanı Hiram Abbas korunmaya çalışılıyor ve yine ölüm tehditleri sıralanıyordu. Nasyonal Sosyalist Genç Subaylar adlı asker sivil karışımı çete mensupları Aydınlık Gazetesi elemanlarını ölümle tehdit ederken sonunda başlarına gelecekleri hesaplamamışlardı. Aydınlık daha ilk tehdit telefonunu alır almaz çetenin peşine düştü. Çok kısa zamanda da hepsinin kimler olduklarını buldu. Aydınlık, Nasyonal Sosyalist Genç Subaylar Örgütü'nü bulduktan sonra bunları isim isim açıklayacağını ilan etti. Kendinden emin olan genç subaylar buna inanmamıştı. Ama ilk tehdit telefonunun üzerinden bir ay geçmeden hepsi isimleri ve görevleriyle teşhir edildiklerini görünce şaşkına döndüler. Aydınlık 2 Ekim 1978 tarihli yayınında Nasyonal Sosyalist Genç Subaylar Örgütü'nü kendi el yazılarının fotokopileriyle açıklıyordu. Örgütün ileri gelen kişisi Ankara Teftiş Kurulu Deniz Şubesi Başkanı Deniz Albay Suat Ayanoğlu idi. Diğer üyeler ise Deniz Yüzbaşı Hüsnü Mutlu Işık, Deniz Üsteğmen Mustafa Vuranok, Deniz Üsteğmen Bedi Tekerginer, Deniz Üsteğmen Kadir Yılmaz, Deniz Üsteğmen Emin Akar, Deniz Üsteğmen Ali Dehmen, Deniz Üsteğmen Mehmet Hatip ve Deniz Üsteğmen Turan Uğurlu idi. Nasyonal Sosyalist Genç Subaylar Örgütü, MHP'nin DAS, Dinamik Ana Stratejiler kitabındaki ilkeleri kendisine temel almıştı. Örgütün Deniz Kuvvetleri içindeki bölümü Gölcük'ü kendilerine üst edinmişti. Aydınlık Gazetesi'ne telefon ve mektupla ölüm tehditleri gönderen kişiler de bu örgüt içindeydiler. Gölcük'teki örgüt, Mustafa Ruşen adlı bir sivil aracılığıyla MHP ile ilişki kuruyordu. Aydınlık gazetesinin ele geçirdiği belgeler arasında Mustafa Ruşen'in el yazısıyla yazılmış örgüt üyesi subayların listesi de vardı. Mustafa Ruşen 3 kişilik hücrenin elebaşıydı. Hücre Mustafa Ruşen ve Ömer Bilgen'den oluşmaktaydı. İkisi de örgütsel faaliyette bulundukları gerekçesiyle 1974-1976 yılları arasında Deniz Harbi Okulu'ndan atılmışlardı. Deniz Harbi Okulu'ndayken örgüte giren Mustafa Ruşen, okuldan atıldıktan sonra Ankara Teftiş Kurulu Deniz Şubesi Başkanı Albay Suat Ayanoğlu'nun aracılığıyla Pendik'te Sümerbank'a bağlı bir fabrikada işe alındı. Aynı zamanda Adalet Partisi işçi kollarına girdi ve yönetici görevlerde bulundu. Daha sonra MHP örgütçüsü olarak Edirne Kapı yurdundaki faaliyetleri örgütledi. 1977 başlarından itibaren de Deniz Kuvvetleri içinde örgütle ilişkili olarak çalışmaya başladı. Mustafa Ruşen, 3. cildimizde Türkiye-Kıbrıs arasındaki silah nakli olayını gerçekleştirdiğini açıkladığımız Halil Haskırış'ın da yakın arkadaşıydı. Haskırış ile ilgili soruşturma sırasında Mustafa Ruşen'in de evi aranmıştı ancak Aydınlık Gazetesi'nin yayınladığı belgeler bulunamamıştı. Örgütün ikinci elemanı Ömer Bilge ise okuldan atıldıktan sonra Zeytinburnu'na yerleşti, burada Türkistanlıları içinde faaliyet gösterdi. Donatan gemisi muhabere subayı Turan Uğurlu 1978 Şubat tayinleri sırasında 1. İnönü denizaltı gemisine tayin olmuştu. Başaran gemisi muhabere subayı Üsteğmen Mehmet Hatip de başka bir denizaltı gemisine tayin olmuştu. Uğurlu ve Hatip, MHP'li fikirleriyle tanınan öteki subaylarla birlikte denizaltı filosu içinde yoğun bir faaliyete başladılar. Filo komutanı Tümamiral Hasan Yumuk da onların faaliyetlerine göz yummaktaydı. Deniz kuvvetlerindeki birçok MHP'li subayın filoya tayini Yumuk'un çabalarıyla gerçekleşmekteydi. Mustafa Ruşi'nin örgüt listesinde görevi donanma komutanlığı moral kısım amiri olarak yazılan Üsteğmen Mustafa Buranok, Yerince'deki makine okul komutanlığında bulunmaktaydı. Her ikisinin de tayinleri Tümamiral Hasan Yumuk tarafından yapılmıştı. Yüzlerce subay ve astsubayın devam etmesi bakımından kilit önem taşıyan yerlerden biri olan makine okul komutanlığında Mustafa Buranok özellikle astsubaylar arasında örgütlenme faaliyeti yürütüyordu. Lisedekilerden Üsteğmen Bediye Tekergener, kurtaran gemisi muhabire subaylığından çıkarma 120 gemisi komutan vekiliğine, oradan da TCG Demirhisar seyir harekat subay vekiliğine getirilmişti. Yüzbaşı Hüsnü Mutlu Işık ise TCG Selçuk Başçarkçılığından TCG Ertuğrul 2. Çarkçılığına tayin olmuştu. Üsteğmen Emin Akar da TCG Çandarlı Seyir Harekat Subay Vekilliğinde bulunuyordu. Adı geçen gemilerin hepsi zaman zaman Kıbrıs'a gidip gelen irtibat ve silah nakli yapmaları bakımından büyük öneme sahip gemilerdi. Ruşen'in listesinde adı geçenlerden Albay Suat Ayanoğlu ise Ankara Teftiş Kurulu Deniz Şubesi Başkanlığı yapmaktaydı. Katip sınıfından gelme subaydı. 1950 öncesi bir uygulamaya göre harp okulunda başarısız olan subaylar okuldan atılmayıp katip sınıfına ayrılırlar ve geri hizmetlerde çalıştırılırlardı. Ayanoğlu da bunlardan biriydi. Ancak MHP'li olması sayesinde bugünkü görevine getirilmişti. Terfi ve tayinlerde önemli rol oynamaktaydı. Mustafa Ruşen'in örgüt faaliyetlerini kaydettiği defterinde satır aralarına gizlenmiş 3 isme daha rastlandı. Bunlardan birincisi 1969 Harp Okulu mezunu Yüzbaşı İrfan Erdinç'ti. Erdinç Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevliydi. İkincisi Binbaşı İsmet Aytuğ idi. 1964'te Harp Okulu'ndan mezun olan Aytuğ da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'nde görevliydi. Üçüncü isim soyadı saptanamayan Muttalip adlı subaydı. Muttalip Tuzla'daki 4. Piyade Tümeni'nde görevliydi. Gölcüğü üst yapan Nasyonel Sosyalist Genç Subaylar, Derince'deki eğitim merkezinde, Assubay Okulu'nda, Deniz Harbi Okulu'nda faaliyet göstermekteydiler. Eğitim kurumlarını elde tutmaya önem vererek buralara yeni gelenleri örgütleyip eğitim çalışmaları yaptırmaktaydılar. Gölcük'te MHP'nin açıkça faaliyet gösteren adamı tersanede görevli Asteğmen gemi inşa mühendisi Bekir Dikmen'di. Bekir Dikmen ile Gölcük civarındaki sivil MHP'li kesimin ilişkisini öğretmenlik yapan Akif adlı kişi kurmaktaydı. Ancak bu öğretmen daha sonra Değirmendere'de meydana gelen bir çatışmada öldü. Aydınlık Mustafa Ruşen'in Genç Subaylar Örgütü adını gazeteye tehdit telefonu eden kişi olduğunu saptamıştı. Ruşen 26 Ağustos 1978 gecesi Fındıkzade civarındaki bir telefon kulübesinden Aydınlık gazetesine telefon etmiş, tehditler ve küfürler yağdırmıştı. Mustafa Ruşen cebinde taşımakta olduğu eski bir nikah davetiyesini not defteri gibi kullanmıştı. Telefon numaralarını, yardakçılarının isimlerini davetinin üzerine kaydetmişti. Telefonu kapatıp yakınlarda olan evine döndükten sonra cebinden çıkardığı davetiyeyi bir kenara fırlatıp attı. Tabii bu davetiyenin sonunda tehdit ettiği devrimcilerin eline geçeceğini ve Aydınlık gazetesinde yayınlanacağını aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Mustafa Ruşen, davetiyenin bir yerine Gebert, Dokuz ve Aydınlık kelimelerini yazmıştı. Nasyonal Sosyalist genç subayların Aydınlık gazetesine gönderdiği tehdit mektubunda 9 Aydınlık mensubunun öldürüleceği yazılıydı. Davetiyenin çeşitli yerlerinde Aydınlık gazetesi ile ilgili tehdit dışında şunlar yazılıydı. Adalar Vapur İskelesi 440-207, Ali Armağan 621-1802, Tekel Kibrit Fabrikası 223-741, 518-195, Ömer Faruk, Nevdet Neşeli 131-500, 431-035 Özkürşat Arap harfleriyle, Fahri Sükun Arap harfleriyle, 464-653 Arap harfleriyle, 596-682, 730-239 Vefa Hasan Beyazıt Caddesi No 20 Uzlukan, Atıf Efendi Kütüphanesi Bitmez Süleymaniye, Konya Eski Garajı, Konya Nakliyat Amirliğine verilecek malları göndersin Mehmet'e ve gider senedi ne yaptı? 10. ayrımın sonu sayfa 157.